Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin, yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programındayız. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bildiğiniz gibi ülkemiz bir sınav ülkesi. Ortaokulu bitiren öğrencilerimiz iyi bir liseye, hayallerini süsleyen liseye gidebilmek için yarışırlar. Liseyi bitiren çocuklarımız da, gençlerimiz de hayallerini gerçekleştirebilecekleri ve meslek seçimi yapabilecekleri üniversiteye gidebilmek için yarışırlar. Tabii bu iki yarışın yoğun bir şekilde müzakere edildiği bir haftayı yaşıyoruz. LGS sonuçları, yerleşme sonuçları açıklandı. Birinci yerleştirme sonuçları da açıklandı. Kısmen olsa da bazı yerleşimler değişmekle birlikte çoğunlukla değişmediğini görüyoruz. İkinci yerleştirme ile ilgili başvurular yapıldı. Önümüzdeki haftada o da netleşecek. Bununla birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı, yani YKS tercihlerinin son tarihi olan 13 Ağustos tarihi de yaklaşıyor. Ve milyonlarca öğrenci için üniversite hayali her geçen gün biraz daha yaklaşıyor ve adaylar 1 Ağustos'ta başlayan ve 13 Ağustos tarihlerinde sona erecek olan üniversite tercihlerini yapabilmek için rehber öğretmenleriyle, aileleriyle istişare ediyorlar, müzakere ediyorlar ve yoğun bir şekilde araştırmalarını sürdürüyorlar. Cenab-ı Hak inşallah gençlerimizin hayallerini gerçekleştirebilecekleri, iyi insan olacakları, ülkemize, milletimize katkıda sunulabilmeye vesile olacak iyi mesleklere yerleşmelerini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz şüphesiz. Tabii bu yoğunluk, bu telaşe içerisinde 13 Ağustos tarihinde akşam 23.59'da YKS tercih işlemleri sona erecek ve daha sonra da sonuçları inşallah açıklanacak. Tabii yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz net bir bilgi yok. Ama YKS tercihleri tamamlandıktan sonra da üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında başlayacağını biliyoruz. Tabii Türkiye'de liseden üniversiteye geçiş, lisenin süresi hazırlığı olan okullarda hazırlık artı 4 yıl, hazırlığı olmayan okullarda ise sadece 4 yıl olarak lise hayatı var gençlerimizin. Tabii Türkiye'de lise eğitimiyle ilgili de 5-6 aydır, yaklaşık Nisan ayından bu tarafa da tartışmalar var, müzakereler var. Yani Türkiye'de lise eğitimini yeniden yapılandırmak, yeniden düşünmekle ilgili bir takım müzakereler devam ediyor ve bununla ilgili çalıştaylar yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı akademisyenlerle bir araya geliyor. Sivil toplum kuruluşlarıyla süreci değerlendiriyor. Bildiğiniz gibi 2012 yılında 4 artı 4 artı 4 modeliyle eğitim öğretim 12 yıllık zorunlu hale gelmişti. Ve lise eğitimi de bu zorunlu eğitimin 3. aşamasını oluşturuyor. Hazırlık sınıfı bulunan okullarda 5 yıla kadar uzayabildiğini hepimiz biliyoruz. Tabii 2012 yılından 2025 yılına geldiğimiz bu süreç içerisinde eğitim öğretimin zorunluluk hali 12 yıla çıkıp lisede 4 yıl olunca geçen süreç içerisinde bir takım mevcut durumda eleştirilere maruz olacak bir durum ortaya çıktı. İşte bugün Eğitim Dünyası programında LGS sonuçlarının açıklandığı, işte yerleştirme müzakerelerinin ve çalışmaların devam ettiği, liseyi bitirip üniversiteye geçiş aşamasında olan gençlerimizin yoğun bir şekilde tercih etmek durumunda kaldıkları bir lise içerisinde acaba mevcut lise süresi ne olmalıdır? Bununla ilgili bugün tam zamanı, çünkü şunu hepimiz görüyoruz ki sosyal hayatta, günlük hayatta artık beceri odaklı mesleklere daha fazla ihtiyaç var ve küçük yaştan itibaren bu meslekleri kazandırıyor olmamız gerekiyor. Çünkü liseyi bitirdiniz, Anadolu Lisesi'ni veya Fen Lisesi'ni veya Sosyal Bilimler Lisesi gibi liseleri bitirdiniz. Üniversiteye geçme hayali taşıyorsunuz. Üniversiteye geçtiniz. Artık şimdi üniversitenin de istihdam problemi var. Yani üniversiteden mezun olduğunuzda hemen istihdam edilemiyorsunuz. Yani her meslek grubu istihdam edilemiyor, açıkta kalıyor. Ve bir de üniversiteden mezun elde edip o kadar süre okuduğun zaman elde ettiğin faydaya bakacaksın, maaş faydasına, katkıya bakacaksın. Bir de bu gerçeklik var. ve bir de erken bir şekilde hayata başladığında becerilerin olduğunu, hani eskiden Anadolu'daki insanların, büyüklerimizin tabiri vardı ya, kolunda altın bileziğin olduğu bir dönemde erken yaşta hayata başladığın zaman elde ettiğin faydaya bakıp bunları artı eksi artık tartmanın zamanı geldi diye düşünüyoruz. Onun için şöyle bir tartışma var. Lise süresi 4 yıl olmak zorunda mı? Daha kısa olabilir mi? Çünkü orta öğretim süreci öğrencileri yalnızca bilgi aktarımı sağlamakla kalmayıp onların düşünsel, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi de hedefleyen bir eğitim sürecini kapsar. Peki bu 4 yıllık süreçte kıymetli gençlerimiz bu becerileri sahip olabiliyorlar mı ve topluma katılımı sağlayabilecekleri bir işlevi liseler görüyor mu? Yoksa sadece yüksek öğretime geçiş sürecinde belirleyici mi bir işlev görüyoruz? İşte bunların hepsinin müzakere edildiği bir ortamdayız aslında. Şu anda da bakanlık belki bu konuda yoğun bir şekilde müzakereler yapıyordur. Bu konuda Yusuf Alpaydın, eğitimci, Profesör Doktor Yusuf Alpaydın çok değerli bir akademisyendir. Kendisi bir başka akademisyen arkadaşla birlikte, Rıza Akkaya akademisyen bir arkadaş ki Atatürk Üniversitesi Matematik Öğretmeni programını tamamlamış ve Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Akademisi'nin ana bilim dalında eğitimcilik yapan bir arkadaşla birlikte, akademisyenle birlikte liseyi yeniden düşünmekle ilgili bir tasavvurları olmuş. Bir mevcut durumu analiz etmekle ilgili. Buradan da faydalanarak lise süresiyle ilgili bazı müzakereleri bendenizde yapmak istiyorum. Tabii bu tartışma nereden başladı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in zorunlu eğitimin çok olduğunu, yakında bunun tartışmaya açılacağını ben de tahmin ediyorum gibi bir cümlesiyle aslında Nisan ayında, Mart ayındaki bir ifadesiyle başlamıştı. Bu kadar uzun bir süre standart bir eğitime çocukları tabi tutmak doğru olmayabilir şeklindeki açıklamaları mevcut sistemin bazı yönlerini yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine işaret etmişti. Ve bu çerçevede zaten kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışmalar devam ediyor. Şimdi Türkiye'de 2023-2024 verilerine baktığımızda orta öğretim kapsamında faaliyet gösteren okullar hangileridir dediğinizde bir Anadolu Lisesi var, hepimizin bildiği. Fen Liseleri var, Sosyal Bilimler Lisesi var, Güzel Sanatlar Lisesi var, Spor Liseleri var, çok programlı Anadolu Lisesi var, Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri var. Burada Spor Liseleri ile Müzik ve Sahne Sanatlar Liseleri yeteneğe dayalı ve Güzel Sanatlar Lisesi de dahil. Şimdi Güzel Sanatlar Lisesi 105 tane okul var. Türkiye 2023-2024 verilerine göre Spor Lisesi 101, Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi de 14 tane. Şimdi 100, 206, 210, 220 tane okul sanat üzerine, yetenek üzerine. Onun dışında bilişsel alanları ilgilendiren liseler, yani Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi. Tabii bu Anadolu Lisesi de kendi içerisinde İmam Hatip Liseleri olarak da ayrılıyor. Onu buradan ifade edeyim. Anadolu Lisesi'nin bir kısmında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak kendi içerisinde bir ayrışma var. Bu okul türleri içerisinde en fazla öğrencinin bulunduğu grup Anadolu Lisesi başlığı altında toplanan grupta 1.833.000, 2 milyona yakın şu anda öğrenci okuyor. Şimdi Sosyal Bilimler Lisesi'nde 40 binin üzerinde öğrenci, Güzel Sanatlar Liselerinde ve Yetenek Liselerinde toplam 150 bine yakın öğrenci okuyor. Yani Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Müzik ve Sahne Sanatlar Lisesi'nde okuyan öğrenci sayısı. Şimdi Türkiye'de orta öğretim sistemi ilköğretimin üzerine kurulmuş bir 4 yıllık zorunlu bir öğrenim sürecini içeren bir eğitim kademesi olduğunu başlangıçta ifade ettik. Şimdi bu sistem örgün ve yaygın eğitim modelleri doğrultusunda yapılandırılmış genel orta öğretim, mesleki ve teknik orta öğretim ile din öğretimi kurumlarının tamamını kapsayan bütüncül ve çok boyutlu bir yapı mevcut bu sistem içerisinde. Ve orta öğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 3 genel müdürlüğe ayrılmış durumda. Genel orta öğretim kurumları Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Bunlar Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri olmak üzere 5 farklı okul türünden oluşuyor genel orta öğretime bağlı olan okullar. Bu genel orta öğretim okullarında eğitim süresi genellikle 4 yıl olup kontenjanlar çerçevesinde öğrencileri okullarına kabul etmektedir. Bazı okullarda 1 yıl hazırlık söz konusudur. Peki bu genel orta öğretim kurumlarında ne hedefleniyor? Öğrencilere ortak bir genel kültür kazandırarak onları yüksek öğretime, mesleğe, toplumsal yaşama, iş dünyasına hazırlamayı amaçlıyor. Bunun dışında yine mesleki ve teknik eğitime bağlı okullar var. Örgün ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları var. Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezi gibi okullar var. Yine Anadolu Meslek Programı da ortaokul sonrası öğrencilerin ikamet adreslerine göre, sınavsız ya da okulun özelliğine göre, merkezi sınav puanına göre yerleştirdiği bir puan türüdür. Şimdi zaten LGS sürecinde sınav sonucu açıklanmış öğrencilerimizin bir kısmı işte sınavla, sınav puanına göre yerleştiği okul türleri olmakla birlikte ikamete dayalı lise tercihi yapıyorlar. Ve bu çocuklarımız da yine liselerini okumak için gayret gösteriyorlar. Tabii mesleki ve teknik ortaöğretim genel müdürlüğüne bağlı olarak da çok programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim ve Meslek Lisesi okulu mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetini görülüyor. Geçtiğimiz günlerde bakanlığımız, yani yaklaşık bir ay oldu, proje okullarıyla ilgili yönetmelik yayınladı. Orada proje uygulayan okullar ve özel program uygulayan okullar olmak üzere iki başlığa ayırdığını hepimiz biliyoruz. Özellikle LGS sürecinde çocuklarımıza iyi bir lise tercih etmek, sınavla, puanla öğrenci kabul eden liseleri tercih etme noktasında bazı velilerimizin bu yönetmeliği okuduğunu ben biliyorum ki katıldığım tanıtım toplantılarında hayır meraklı soruları oluyor velilerimizin. Diğer bir şey, din öğretimi genel müdürlüğüne bağlı okullar var. Din öğretimi genel müdürlüğüne bağlı okullar İmam Hatip Liseleri, Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde İmam Hatip, Uluslararası Yabancı Dil Hazırlık, Fen ve Sosyal Bilimler, Hafızlık, Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar, Musiki ve Spor gibi çeşitli programlar sunan okullar bulunuyor. Bu okullarda da öğretim süresi genellikle 4 yıl artı üzerine 1 yıl ilave eden okullar da var. Şimdi öğrenciler fen ve sosyal bilimler, yabancı dil, hafızlık, sanat ve spor gibi alanlardaki akademik derslerle birlikte din öğretimi genel müdürlüğüne bağlı okullardan bahsediyorum. İmam Hatip mesleki dersleri de alıyorlar. Ve yoğun bir şekilde yoğun bir programları var. Din öğretimi genel müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarına giden çocuklar için söylüyorum. 2023-2024 verilerine baktığımızda yaklaşık 4.159.331 öğrencinin toplam %52'si genel ortaöğretimle, %37'si mesleki ve teknik okullara, %11'i de din öğretimine bağlı, din öğretimi genel müdürlüğüne bağlı okullara gidiyor. Din öğretimi genel müdürlüğüne bağlı okullarla genel ortaöğretime giden okulların toplam öğrenci içerisindeki payı %63 civarında. Mesleki ve teknik okullara giden öğrencinin oranı da %37. Gelişmiş ülkelerden şunu biliyoruz ki daha çok mesleki ve teknik okullara giden öğrenci sayısı %50'nin üzerinde, özellikle Almanya gibi ülkelerde. Genel ortaöğretime giden öğrencilerin sayısı daha düşük. Yani küçük yaştan itibaren meslek ve beceri kazandıracağımız öğrenciden gittiği okullarındaki oran daha yüksek olması gerekiyor. Şimdi bu anlattıklarımdan yola çıkarak Türkiye'de ortaöğretim sisteminin 3 ana kurumsal bileşeni olan genel ortaöğretim, mesleki ve teknik ortaöğretim ile din öğretimi kurumlarının yapısal kapasitesini ve sistem içindeki göreceli ağırlıklarını incelemek ve ortaya koymak gerekiyor ve bununla ilgili ciddi bir şekilde çalıştaylar yapmak gerekir. Öğrenci sayısı bakımından %52 oranıyla en geniş paya sahip olan genel ortaöğretim kurumları aynı zamanda derslik ve öğretmen dağıtımında da diğer kurum türlerine kıyasla daha yüksek oranlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yine mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları okul ve öğretmen sayısı açısından genel ortaöğretimle benzer bir düzeyde konumlanmakta. Bununla birlikte öğrenci sayısı bakımından daha düşük bir paya sahiptir. Yani öğretmen sayısı, derslik sayısı bakımından ve okul sayısı bakımından neredeyse mesleki ve teknik okulların okul sayısı genel ortaöğretim okulların okul sayısından fazla. Derslik sayısı da genel ortaöğretimdeki okulların derslik sayısına yakın. Öğretmen aşağı yukarı aynı ama öğrenci sayısı mesleki ve teknik okullarda düşük. Din öğretimi kurumlarında ise toplam öğrenci sayısının %11'ini oluşturuyor. Buna rağmen %22 düzeyindeki derslik oranıyla ciddi anlamda fiziksel kapasiteye sahip olarak ortaya çıkıyor. Şimdi neden Türkiye'de 4 yıl olarak sürdürülen bu eğitim süreci tartışılıyor? Nedeni ne? Türkiye'de zorunlu 4 yıl olarak sürdürülen orta öğretim sistemi öğrencilerin tümünün aynı yapıda ve sürede eğitime yönlendirilmesinin bazı yapısal güçlükler doğurduğu bir alan olarak öne çıkıyor. Yani beceri okullarındaki eğitim süresi 4 yıl olmalı mı? Genel orta öğretim okullarında süre 4 yıl artı bir hazırlık okutuyorsa 5 yıl olmalı mı? Din öğretime bağlı okullar neden 4 yıl? Yani bu okulların türlerine, amaçlarına ve öğrenciye vermek istediklerine göre süre değişemez mi? Neden hepsi 4 yıl artı bir hazırlık varsa? Bu durum ne çıkarıyor biliyor musunuz? Okula devam etme noktasında büyük bir sorun oluşturuyor. Okula devam etme konusunda gönüllü olmayan öğrencilerin yalnızca yasal zorunluluklar nedeniyle örgün eğitim sisteminde yer almaları için hem sınıf içi dinamikleri hem de genel öğrenme süreçlerini olumsuz etkilediğini görüyoruz. Yani gönüllü olarak değil de zorunlu olarak, yasal zorunluluk olarak okula gitme isteği sınıf içerisindeki süreçleri etkilediği gibi genel öğrenme süreçlerinde olumsuz etkiliyor. Öğrencilerin derse aktif katılım göstermemeleri ve eğitim sürecini sahiplenmemeleri nedeniyle sınıf içi disiplin sorunları artıyor. Akademik motivasyonun belirgin şekilde azalmasına neden oluyor ve devamsızlık oranı buna rağmen bunun üzerinde çıkıyor. Yani bütün bunlarla birlikte neden olarak devamsızlık oranı çıkıyor ve ciddi anlamda liselere devam etmeyen öğrenci sayılarından bahsediyoruz. Yani 600 bine yakın olduğu söyleniyor bu rakamın. Ayrıca bu öğrencilerin alternatif eğitim yolları arayışıyla açık öğretim liselerine yönelmeleri giderek yaygınlaşmakta. Öğretmenler ise düşük katılım ve davranışsal sorunlarla baş etmek zorunda kaldıkları sınıf ortamlarında mesleki doyum kaybı yaşayarak tükenmişlik hissine kapılmaktadır. Şimdi öğrenci okula istekli gitmeyince, yasal bir zorunluluk olarak gidince biraz önceki söylemiş olduğum davranış sorunları, eğitimsel sorunlar yaşanıyor. Hem bu öğretmenin motivasyonunu düşürüyor hem de çocuklarda bir takım problemlere neden oluyor. Öğretmendeki sorun da mesleki doyum kaybı ve tükenmiş kişinin yaşanması neden olur. Bu da büyük bir tehlike tabii ki. Bu bütüncül etki yalnızca bireysel düzeyde değil, aynı zamanda kurumsal öğrenme ortamının niteliği üzerinde de olumsuz yansımalar meydana getirdiğini hepimiz biliyoruz. Şimdi orta öğretim sistemi öğrencilerin ihtiyaç ve eğilimleriyle yeterince örtüşmediği zaman mevcut yapı içerisinde sistem dışında alternatif araçlara yönelen öğrenci sayısını artırıyor. Bir dönem açık liselere ciddi bir şekilde ilgi oluşmuştu ki birazdan rakamları da paylaşacağım. Nitekim okullaşma oranı en yüksek olduğu 2022-2023 eğitim öğretim döneminde bile en yüksek seviyeye ulaşan örgün eğitime katılım okullaşma oranı 2023-2024 eğitim öğretim döneminde belirgin biçimde düşüyor. Ve açık öğretim liselerine geçiş ciddi anlamda artmıştı o dönemde. Daha sonra bakanlığımız buna bir engel koydu ve şu anda açık liselere geçiş noktasında bir takım kısıtlamalar var. Nitekim 2022-2023 eğitim öğretim yılında açık öğretim lisesine kayıtlı öğrenci sayısı neredeyse 1 milyon 800 bine geçmişti. Şu anda 2023-2024 verilerini konuşuyoruz. Bu birden 800 bine yakın bir yine azalma oldu. Yani birden küt diye düştü bakanlığın tavrından dolayı. Bakın, yani bu şu demek 600 bine yakın, 600 bin 800 bin yakın öğrenci bakanlığın tavrından dolayı tekrar örgün eğitim kurumuna döndüğünü görüyoruz. Yani 1 milyon 800 binden birden 1 milyona yakın bir rakamda düşüyor. Açık liseye giden öğrenci sayısı azalıveriyor. Peki zorunlu lise eğitiminin yaygınlaşması ne oluşturuyor başka? Kamuoyunda şöyle bir algı oluşturuyor. Kamuoyunda üniversite eğitiminin de benzer biçimde kaçınılmaz ve zorunlu bir aşama olduğu yönünde yerleşik bir algının oluşmasına neden oluyor. Bu durum üniversite eğitiminin özellikle istihdam garantisi sunmadığı günümüz koşullarında yüksek öğretim diploması ile işsizlik arasındaki ilişkiyi daha karmaşık ve çok boyutlu bir hale getirilmesine neden oluyor. O zaman işte 4 yıllık zorunlu eğitimi tamamlayan bir öğrenci herhangi bir beceri eğitimi almadığı için, bir meslek edinmediği için büyük bir çoğunluk, ki biraz önce söyledik, 4 milyon küsur öğrencinin yaklaşık %63'ü İmam Hatip liseleri dahil, din öğretimine bağlı okullardaki çocuklar dahil, bunlar üniversiteye gitmek zorunda. Çünkü becerileri yok, bir beceri eğitimi almıyorlar, bir meslek kazanmıyorlar. O zaman üniversite okumak durumunda olma hissi oluşturuyor ve bir sürede üniversiteyi bitiriyorsunuz, istihdam yok. Meslek bulamıyorlar. Üniversite diplomalı işsizler ortaya çıkıyor. Bu durum ciddi anlamda okullar olan güvenilirliği de eksiltiyor. Öğrencilerin hayallerini de olumsuz etkiliyor. Bundan dolayı orta öğretim sistemi bireylerin yalnızca bir üst öğrenim kurumuna geçişini değil, aynı zamanda hayatın farklı alanlarında anlamlı ve üretken roller üstlenmelerini sağlayacak bilgi, beceri tutumuna kazandırmak üzere yeniden yapılandırılmalı. İşte bu ve buna benzer sorunlardan dolayı üniversitenin süresi yeniden gözden geçirilmeli. Bu okul türlerine göre bu sürede değişebilir. Sadece üst öğrenim kurumuna geçişi sağlayan bir eğitim kurumu olmaktan çıkmalı liseler. Çocukların, gençlerin veya bireylerin farklılaşan öğrenme ihtiyaçlarını ve beklentilerini gözeten, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik yapının dinamiklerine uyum sağlayabilen esnek, çok boyutlu ve kapsayıcı bir orta öğretim modelinin yeniden inşası şüphesiz tartışma konusu. Şimdi kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Türkiye'de orta öğretim yerleştirme sisteminin iki temel bileşeni var. Birincisi şu anda hepimizin bildiği, LGS sürecinde olan gençlerimizin, çocuklarımızın, ailelerin bildiği bir şey. Merkezi sınav puanıyla, yani LGS puanıyla yerleştirilen okullar. Bir de yerel yerleştirme adını verdiğimiz ikametgaha yakın, ikametgah bölgesindeki okullara yerleştirme ile ilgili bir boyut var. Yani iki tane temel bileşeni var. Bu temel bileşeni içerisinde çocuklarımız yerleşiyorlar. Tabii merkezi sınav puanıyla alan okulların fiziksel altyapıları, öğretmen kadroları biraz daha ayrıcalıklı oluyor. İster istemez oraya karşı ailelerin ve çocukların ilgisi fazla oluyor. Yerel yerleştirmeye de bağlı olarak tabii Anadolu Lisesi var, Mesleki ve Teknik Lise var, İmam Hatip Liseleri var yerel yerleştirmeye bağlı olarak. Burada da yine ikamete yakınlık, okul başarı puanı ve devamsızlık gibi kriterlere bağlı olarak bir filtreme var. Sonra geride kalan akademik olarak zayıf olan bir grup çıkıyor ve burada da yaklaşık %85'lik bir bölümde yerel yerleştirmeyi ile alan okullara yerleştiriliyor. Şimdi sistemin asıl ikinci bileşeni en ağırlıklı olan, yani yerel yerleştirmeye bağlı olarak çocuklarımızın %85'inin yerleştiği okullarda ister istemez bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. Yani fiziksel bina altyapı sorunları, nitelikli öğretmen kadrosu tartışmaları ve çocukların yüksek öğretime geçişteki başarı puanları vesaire. Ve bu okullarda bu yerel yerleştirme ile gidilen okullarda sosyoekonomik ve akademik geçmiş açısından heterojen bir grup oluşuyor. Yani sınavla, merkezi sınav puanıyla alan okullara göre daha heterojen. Öbürü homojen bir grup oluyor. Peki bu heterojen grup içerisinde öğrencilerin yaşadığı bir takım duygular, bir takım hissettikleri var. Onlar ne? Yani neyin bu %85'lik öğrenci nasıl bir baskı altında hissediyorlar kendilerini? Bir motivasyon düşüklüğü yaşıyorlar. Öğrenmeye yönelik kendilerinde tutumlarında bir gerileme gözlendiği ifade ediliyor. Ve öz yeterlik algılarında bir zayıflama oluyor. Yine bu okuldan fiziksel imkanları da belirli bir düzeyde olan diğer okullara göre yetersiz olması. Ayrıca yüksek öğretime erişim konusunda çocuklarda oluşan endişe ve prestijli üniversiteye kabul edilemeyecek yöndeki kaygılar motivasyonları düşürüyor. Ya şöyle baktığımız zaman %85'lik dilimdeki öğrenciler yerel yerleştirmeye gittiklerinde çok ciddi anlamda okulun öğretmenlerinin ve PDR biriminin, rehberlik biriminin geldikleri okulun başarılarının da iyi olacağını ve beraber bu işi başarabileceklerini, inançlarını artırabilecekleri bir çalışma yapmaları gerekiyor. Çünkü ister istemez merkezi sınav puanıyla alan okullara yerleşemeyen çocuklar yerel yerleştirmeyle geldikleri okullarda öz yeterlik algılarındaki o zayıflama, akademik motivasyonluk düşüşe ve öğrenmeye yönelik tutumlarında bir gerilemeye neden olduğu aşikar. Dolayısıyla buradaki %85'lik bir grup öğrencinin gelecekle ilgili kaygıları daha fazla. İşte en çok devamsızlık da okula karşı, liseye karşı gitme isteğinde bulunamayan öğrenci grupları da bu %85'lik yerel yerleştirmeyle yerleştikleri okullarla ilgili oluyor. Bu arada tabii mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları var. Buralarda ki ben bu okullara giden çocuklarımızı, gençlerimizi çok tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Şimdiden küçük yaşta meslek edinmek için çaba sarf ediyorlar. Çok da kıymetli iş yapıyorlar ve ihtiyacımız olan işleri yapıyorlar. İşte günümüzde ustalık diyebileceğimiz işi burada öğrenecekler. Her türlü ustaya ihtiyacımız var. Bu usta önce çırak, sonra kalfa, sonra usta olacak ve bir beceri sahibi olarak karşımıza çıkacaklar. Ancak bu mesleki ve teknik ortaöğretime giden çocuklarda bir umutsuzluk hali var. Ailelerde umutsuzluk hali var. Basın ve medya, biz eğitimciler bu umutsuzluk hali kaldırmamız lazım. Çünkü bu öğrenci grupları umutsuzluk halini yoğun bir şekilde hissediyorlar. Bu da okullara olan ilgiyi azaltıyor veya kaygıyı da artırıyor. Şimdi bütün bu konuşmalar içerisinde, yani mesleki ve teknik eğitimdeki okulda okuyan çocukların yaşadıkları durum, yerel yerleştirme ile gidilen okullarda yaşanan durumla baktığımızda, bizim Türkiye'de %85'lik bir dilim öğrencimizi yeniden eğitim kurumunu yeniden tasarlamak, bunların iyi eğitim alabilecekleri, okullarına güvenebilecekleri ve beceri kazanabilecekleri bir okul ortamı oluşturmamız gerekiyor. Bunun için yeniden programları gözden geçirmek, lise süresini gözden geçirmeye ihtiyaç var. Şimdi bahsetmiş olduğum akademisyenler Yusuf Alpaydın Bey ve çalışma arkadaşı, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin ortaya koyduğu ilke ve hedefler doğrultusunda ortaöğretim sisteminin yeniden yapılandırılmasına dönük bir takım önerilerde bulunmuşlar. Ben de bu önerileri sizinle paylaşmak istiyorum. Bir, temel eğitim sürecinde kazanılması beklenen becerilerin tüm öğrenciler tarafından edinilmesi güvence altına alınmalıdır. Birincisi bu. Bir kere temel eğitim süreci çok önemli diyor. İzleme çalışmaları yoluyla temel yetenekleri edinemeyen öğrenciler belirlenerek bu öğrencilere birebir ya da küçük gruplar halinde destek eğitimleri sağlanmalı. Böylece öğrencilerin orta öğretime daha donanımlı şekilde geçmeleri desteklenmelidir. Yani orta öğretime ne şekilde, hangi şekilde gelecek olursa olsun çocuk, hangi tür okula gelecek olursa olsun, önce temel eğitim süreci çok iyi bir şekilde yönetilmeli diyor. 2. Öğrencilerin bireysel, akademik ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla lise programları beceri temelli, uygulamalı ve yaşamla ilişkili içeriklerle yeniden yapılandırılmalı. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına hitap eden esnek öğrenme modelleri geliştirilmeli ve sosyal duygusal öğrenmeyi destekleyen kültürel ve sanatsal etkinlikler okul yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmelidir. Yani burada beceri temelli, uygulamalı ve yaşamla ilişkili içeriklerle yeniden yapılandırılmalı cümlesi ve eğitim programı esnek olmalı, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına hitap edecek esnek bir program oluşturulmalı diyor. Ben çok kıymetli bir cümle. Zorunlu eğitimin mevcut yapısında ortaya çıkan sınırlıkların aşılabilmesi için öğrenci ihtiyaçlarına ve bireysel farklılıklara duyarlı, öğrenme süreçlerine esneklik tanıyan beceri temelli alternatif modeller geliştirilerek farklı okul türleri ve öğrenci profilleri için uygun yapılar oluşturulmalıdır diyor. Diğer bir öneri, lise eğitiminin 3 yıla indirilmesi öğrencilerin öğrenme ilgisini artırma, okul terklerini ve açık öğretime geçiş oranlarını azaltma potansiyeli taşıyan yapısal bir düzenleme olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda öğrenme sürecinin niteliğini koruyacak biçimde süre kısaltılabilir. Önerisi olarak da süre 3 yıl düşebilir diyor. 3+1 formülü kamuoyunda sıklıkla tartışılıyor şu anda. Akademik motivasyon düşük, öz yeterlik algısı zayıf ve gelecek kaygısı yüksek öğrenciler için destekleyici okul ortamları oluşturulmalı. Bu ortamlar yönlendirici, güven odaklı ve kapsayıcı biçimde tasarlanarak psikososyal destek mekanizmaları ile öğrenme süreci bütünleştirilmelidir. Diğer bir öneri, meslek lisesi mezunlarının istihdam edildikleri alanlarda çalışma koşulları ve ücret düzeylerinin iyileştirilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iş gücü piyasasını daha etkin biçimde izlemesi, denetlemesi ve mezunlara yönelik istihdam teşviklerini sürdürebilir bir şekilde yaygınlaştırmasını önem arz etmektedir. Tabii meslek liselerinin mezunlarını daha ciddi şekilde takip etmek, özellikle çıraklık ve kalfalık yaptıkları, yani usta yanında çalıştıkları süreci de çok iyi gözlemlemek, ustaların o çocuklara olan iletişimini gözden geçirmek, ustalara eğitmenlik verebilecek bir pedagojik formasyondan geçirmek bence önemli. Artık usta-çırak ilişkisini yaygınlaştırmak gerekiyor. Yine mesleki eğitim merkezlerinin orta öğretim sistemi içindeki yeri ve katkısı güçlendirilmeli ve bu kurumların daha cazip ve etkili seçenekler hale gelmesi için gerekli kamu spotları hazırlanmalıdır. Mesleki ve teknik eğitim alanında programların güncel sektör ihtiyaçlarına uyarlanması yönelik mevcut çabalar var. Bu çabalar güçlendirilerek sürdürülmeli. Öğrencilerin iş dünyasıyla temasını artıran staj ve uygulama imkanları daha yaygın ve etkili biçimde hayata geçirilmelidir. Mezuniyet sonrası istihdama geçişi kolaylaştırmak amacıyla okul sanayi işbirliğine dayalı rehberlik ve izleme mekanizmaları geliştirilmeli. Öğrenme sürecinde üretim temelli uygulamalar ön plana çıkarılmalıdır. Zor koşullarda görev yapan öğretmenlerin motivasyonunu artırmak ve mesleki tükenmişliklerini önlemek amacıyla okul temelli psikososyal destek programları, mesleki gelişim imkanları ve danışmanlık hizmetleri yaygınlaştırılmalı. Öğretmenlerin görev yaptıkları bağlamlar dikkate alınarak teşvik edici uygulamalar hayata geçirilmelidir, diyor yazarımız, akademisyen hocamız. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, tabii ki bu liselerin yeniden yapılandırılması çok kıymetli bir tartışma konusu. Şu anda bu tartışmanın neticesini ne zaman liselerin süresi azalır, 3 yıla düşer, 3 artı 1 mi olur veya 2 artı 2 mi olur, bunun formülleriyle ilgili bir takım tartışmalar yapılıyor. Bununla ilgili bakanlığımız çalıştaylar da yapıyor, bunu biliyorum. Ama Türkiye'de ne yapalım ne edelim, şunu yapıyor olmamız lazım. Becerilerimizi, yani becerileri artırmak gerekiyor. Nitekim dünyada yetişkin becerilerin araştırılması çalışmasında Türkiye'deki yetişkinlerin becerilerini, yani 16-65 yaş arasındaki yetişkinlerin sahip olması gereken becerileri ele aldığımızda Türkiye'de beceriler, yetişkinden becerilen çoğunlukla alt düzey becerilere sahip olduğunu görüyoruz. Yani sözel beceriler, sayısal beceriler ve problem çözme becerileri bakımından OECD ülkelerin çok çok altındayız. Onun için Türkiye Yüzyılı Marif Modeli programında beceri odaklı bir program olarak karşımıza çıkıyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin temel becerileri edinmiş olarak hem sözel becerileri, hem sayısal becerileri, hem de problem çözme, uyarlanabilir problem çözme becerileri gelişmiş olarak hayata atılmaları bence çok kıymetli. Sözel beceri dediğimiz zaman bir bireyin, yani bir çocuğun, bir gencin bilgi ve potansiyelini geliştirmesi, hayat amaçlarına ulaşması ve toplumsal hayata etkin bir şekilde katılabilmesi için gereken yazılı metinlere erişmesi, bunları anlaması, değerlendirmesi ve bunlar üzerine düşünmesi olarak tanımlanabilir. Bu beceriler bakımından Türkiye OECD ülkelerinin altında. Sayısal beceriler dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Matematiksel gerekliliklerini yerine getirmek, etkin şekilde yönetmek için matematiksel içeriğe, bilgilere ve farklı biçimlerde temsil edilen kavramları erişme, bunları kullanma ve eleştirel bir yaklaşımla muhakeme etme yeteneği diyoruz. Bu beceriler bakımından Türkiye OECD ülkelerinin altında olduğu ifade ediliyor. Peki uyarlanabilir bir problem çözme becerisi bakımından neyi kastediyoruz? Çözüm için yöntemin hemen bulunamadığı durumlarda, dinamik olarak değişen durumda, bireyin hedeflerine ulaşma kapasitesi olarak tanımlanabilir. Bu da problemi tanılama, bilgi arama ve farklı bilgi ortamlarında ve bağlamlarda çözümün uygulanması sürecinde bilişsel ve üst bilişsel becerilerini kullanması olarak ifade ediliyor ki Türkiye'de yine yapılan araştırmalarda yine OECD ülkelerin altında olduğu ifade ediliyor. Şimdi yetişkin becerilerinin çok iyi olabilmesini istiyorsak eğer, lisede öğrencilerimize iyi bir beceri eğitimi veriyor olmamız gerekiyor. İşte biz bugün Eğitim Dünyası programında LGS ve YKS'nin bugünlerde yoğun bir şekilde sonuçlarının tartışıldığı ve tercih aşamasının gerçekleştirilmek üzere olduğu bir ortamda liselerin süresini, yani 4 yıl olmak zorunda mı, o tartışmaya bir nebze katkıda bulunmak istedik. Bununla ilgili yapılan bir araştırmayı, bir hocamızın değerli katkısını sizinle paylaştık. Kendisine buradan şükranlarımızı sunuyoruz ki aynı zamanda Yusuf Alpaydın hocamız İGEDER'in bilim kurulunda danışmanımızdır. Kendisine teşekkür ediyoruz yapmış olduğu hizmetlerden dolayı. Allah razı olsun. Çok güzel araştırmalara imza atıyor. Ve buradan da yola çıkarak beceri eğitiminin dünyadaki yerinden ifade etmeye çalıştık ve bazı sonuçları sizinle hızlıca paylaşmış olduk. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, inşallah bir sonraki Eğitim Dünyası programında yine güzel konularla, güzel başlıklarla buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.